Ayrım 46, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 466. 14 Mayıs, Anavak. Yola çıkma kararını vermek kolay olmamıştı ve kararını verdikten sonra bile Lee'nin gitmesine izin vereceği kesin değildi. Ama tersine Lee onu gitmesi için zorlamıştı. Eğer burada kalırsan kendini asla affetmeyeceksin. Aile hayat her şeyden önce gelir. Güvenebileceğin tek şeydir. Tek istediğim sana gerektiğinde ulaşabilmemiz. Şimdi uçakta oturmuş Lee'nin neden aile bağları hakkında vaaz vermeye o kadar istekli olduğunu merak ediyordu. Kadının coşkusunu paylaşamıyordu. Yanında oturan Massachusetts'ten bir klimatolog horlamaya başladı. Anavak koltuğunu geriye yasladı ve pencereden dışarı baktı. Saatlerce kendi düşünceleriyle baş başa kaldı. Vancouver'dan Kanada Hava Yolları'na ait bir Boeing ile dizili uçakların kalkış sırası beklediği Toronto Pearson Havaalanı'na uçmuştu. Şiddetli bir fırtına Toronto üzerine çökmüş, hava trafiğini aksatmıştı. Bu Anavak'a bir işaret gibi göründü. Huzursuzca yolcu salonunda beklerken uçakların birer birer akordiyona benzer koridorlara bağlanmasını izledi. Sonunda 2 saatlik bir rötarla uçağı Montreal'a doğru yola çıktı. O noktadan sonra her şey sorunsuz ilerledi. Dorval Havaalanı'nın yakınlarındaki Holiday Inn'de bir gece konakladıktan sonra sabah ilk iş yine yolcu salonuna döndü. En azından farklı bir dünyaya geldiğine dair işaretler vardı. Dumanı tüten kahve fincanlarıyla bir grup adam aynalı camın önünde duruyorlardı. İş tulumlarına bir petrol şirketinin amblemi işlenmişti. İkisinin yüzü Anavak'ınki gibiydi. Geniş elmacık kemikleri, koyu ten rengi ve hafifçe çekik gözleri. Pistin dışında dev gibi paletler Kanada Kuzey Hava Yolları'na ait Boeing 737'ye tel kafesler dolduruyorlardı. Uçağa binme çağrısı yapıldığında kaldırma rampası hala kafesleri uçağa sokuyordu. Pisti yürüyerek geçtiler ve kuyruğa yanaştırılmış merdivenlerden tırmandılar. Oturma alanı uçağın öndeki 1/3 alanı ile sınırlıydı. Geri kalan alan depolama için ayrılmıştı. Anavak artık 2 saatten fazladır yoldaydı. Uçak ara sıra sallanıyordu. Yolculuğun büyük kısmında aşağıdaki kalın bulut kümelerine bakmıştı. Ama artık Hudson boğazına yaklaşırlarken gri buhar kütlesi ayrılarak aşağıdaki tundraların koyu kahverengi manzarasını açığa çıkardı. Dağlık ve çıkıntılı arazide karla kaplı alanlar ve göllerin üzerinde yüzen buz kütleleri vardı. Sonra kıyı görüntüye girdi. Hudson boğazı altlarından kaydı ve Anavak deniz sınırını geçtiklerini anladı. Bir duygu baskın çıkarak uyuşukluğunu alıp götürdü. Her macerada geri dönülmez bir nokta vardı. Açıkça söylemek gerekirse bu nokta Montreal'di ama sembolik olarak Hudson Boğazı'ydı. Suyun ardında asla dönmeyeceğine yemin etmiş olduğu bir dünya vardı. Anavak doğduğu diyara dönüş yolundaydı. Kuzey Kutup Dairesi'nin kıyısındaki memleketine, Nunavut'a. Pencereden dışarı baktı, kendini düşünmemeye zorluyordu. 30 dakika sonra su karaya yol verdi ve sonra parlak donmuş bir açıklık, Baffin Adası'nın içlerine doğru giren Frobisher Körfezi göründü. Uçak hızla alçalarak sağa döndü. Pencerede Bodur Kulesi ile parlak sarı bir bina göründü. Yabancı bir diyarda tek kişilik bir ileri karakol gibi görünüyordu ama aslında havaalanıydı. Nunavut'un başkenti, pek çok balığın yeri Iqaluit'e giden yoldu. Uçak yere dokundu ve yavaşlayarak durdu. Anavak'ın bagajı geldiğinde ineli çok zaman geçmemişti. Ağır sırt çantasını omuzladı ve Inuit sanatını temsil eden sabun taşı heykellerin ve duvar resimlerinin arasından geçerek terminalin çıkışına yöneldi. Binanın tam ortasında geleneksel kıyafetler içinde, ayağında çizmeleriyle sağlam yapılı bir dev figürü, bir elindeki düz davulu kafasının üzerine kaldırmıştı. Diğer elinde davul tokmağı vardı. Coşku ve kendine güven duygusu yayıyordu. Anavak üzerindeki yazıyı okumak için durdu. Kutup boyunca insanlar bir araya geldiğinde dans eder ve içten şarkılarını söylerler. First Air bankolarına gitti ve çantasını Cape Dorset'e olan uçuş için bagaja teslim etti. Gişedeki kadın uçuşunun 1 saat rötarlı olacağını bildirdi. Belki kasabada yapacak bir işiniz kalmıştır diye ekledi bir gülümsemeyle. Anavak durakladı. Aslında yok, buraları bilmiyorum. Kadın şaşırmış gibiydi. Görüntüsü tam bir inuk olan birinin nasıl olup da başkenti bilmediğini düşünüyordu belli ki. Görecek çok şey var diye önerdi. Kasabada bir tur atmalısınız. Nunatta Sunak Kutangit Müzesi örneğin, geleneksel ve çağdaş sanat eserlerinden oluşmuş muhteşem bir koleksiyonları vardır. Ah tabii. Ya da Unik Karvik ziyaretçi merkezine gidebilirsiniz ve Anglikan Kilisesi de uğramaya değer. Dünyada iglu görünümündeki tek kilisedir. Kadın siyah kâkülleri ve at kuyruğu ile bir inuktu. Yüzüne bir gülümseme yayılırken gözleri parladı. İkualuit'ten olduğunuza bahse girebilirdim dedi. Değilim. Bir anlığına Cape Dorset'ten geldiğini söylemek istedi. Aslında Vancouver'dan geliyorum. Ah, Vancouver'ı severim diye ünledi kız. Anavak etrafına bakındı. Arkasında bir sıra beklediğinden endişelenmişti. Ama anlaşılan o gün uçuşu olan bir tek o vardı. Hiç gittiniz mi? Hayır ama internette fotoğraflarını gördüm. Çok güzel bir şehir. Güldü. İkualit'ten biraz daha büyük sanırım. Anavak da ona gülümsedi. Galiba öyle. Ama İkualit de eskisinden daha büyük artık. 6000 sakini var ve sürekli büyümeye devam ediyoruz. Çok yakında biz de Vancouver kadar olacağız. Yani hemen hemen. İzninizle. Anavak'ın arkasında bir adamla kadın belirmişti. Tek başına uçmayacaktı. İyi günler diledi ve kız ona bizzat şehri gezdirmeye karar verebilir diye dışarı çıkıp gözden kayboldu. İkualit. Çok uzun zaman önceydi. Bazı şeyler tanıdık görünüyordu ama gördüklerinin çoğunu hatırlamıyordu. Bulutlar Montreal'ın ardında kalmış gibiydi ve artık güneş çelik mavisi gökte parlıyor, havayı keyifli bir biçimde ısıtıyordu. En az 10 derece olmalı diye düşündü Anavak ve fazla kalın giyindiğini hissetti. Ceketini çıkarıp beline doladı ve tozlu yollarda yürümeye başladı. Etrafta şaşırtıcı bir trafik vardı. Buralarda bu kadar çok 4x4 veya ATV olduğunu hatırlamıyordu. Ve çok akslı iki kişilik arabalar, motosikletler gibi ortalıkta dolanıyorlardı. Caddenin iki yanına karakteristik kutup stiliyle inşa edilmiş, onları yerden yüksekte tutan payandalarıyla kâgir evler dizilmişti. Doğrudan tundra toprağının üzerine kurulan evler donmuş toprağı eritir ve batardı. Anavak kasabaya doğru ilerlerken Tanrı'nın İkualuit'e el attığını düşünmeden edemiyordu. Bir avuç binayı çalkalayıp rastgele savuruvermişti. Zeytin yeşili ve pas kırmızısı barakaların arasından penceresiz parlak beyaz panellerden yapılmış devasa binalar, kübist soyut yapılar gibi yükseliyorlardı. Okul kızıl kahve bir UFO gibi görünüyordu. Evlerden bazıları petrol yeşili ve turkuvazın koyu tonlarını yansıtıyordu. Kasabanın merkezine doğru belediye binasına rast geldi. Sıcak bir kır eviyle astronotlar için yapılan uzay üssünün bir karışımıydı. Tarafsız kalmaya çalışıyordu ama uçak kazasından beri umursamazlık pelerininin altına saklama yeteneğini kaybetmişti. Çılgın mimari karmaşa, kendini alıkoyamadığı bir lakaytlık, hatta cümbüş havası yayıyordu. 70'lerin depresif İkualuit'i kaybolmuştu. İnsanlar arkadaş canlısıydılar ve onu Inuktitut dilinde selamlıyorlardı. Kısaca yanıtlıyordu. Bir saat boyunca durmaksızın sokaklarda yürüdü ve davul çalgıcısının daha da büyük bir heykelini sergileyen Unik Karvik ziyaretçi merkezinde şöyle bir durdu. Çocukken epey davul dansı görmüştü ama bu çok uzun zaman önce her şeyin yolunda gittiği bir dönemdi. Tabii eğer gerçekten öyle bir dönem olmuşsa. Parlayan gün ışığının bunaltıcı derecede sıcak olduğu sokağa çıktı. Anglikan Kilisesi'nin sağından geçti. Kulesi olan taş bir igluydu. Ve terminale dönüp elinde gazeteyle bir banka oturdu. Daha önceki çiftin dışında uçuşu bekleyen kimse yoktu. Kendini dünyadan soyutlamak için gazeteyi kaldırdı. Makalelerin içeriklerini özümseyerek okudu ve sonra da gazeteyi bir kenara bıraktı. En sonunda bilet gişesindeki genç kadın onları almak için geldi. Bir yan kapıdan geçip küçük, çift motorlu pervaneli bir uçağın, bir Piper'ın beklediği manevra alanına yürüdüler. Anavak ve yol arkadaşları dar uçağa inmek için iki merdiven çıktılar. Sadece 6 koltuk vardı. Tüm bagajlar uçağın arkasındaki ağın altına yerleştirilmişti. Kokpit hiçbir bölme olmadan doğrudan kabine açılıyordu. Kalkış pistine ilerleyerek bir diğer Piper'ın kalkmasını bekledikten sonra kısa, hızlı bir kalkışla sallanarak havalandılar. Terminal ufalıp gözden kayboldu. Uzakta Frobisher koyu parıldıyordu. Buzullarla oyulmuş buz tarlaları ve kar alanları ile benek benek dağların üzerinden batıya uçtular. Sol taraflarında gün ışıkları Hudson Boğazı'nın üzerinde parlıyor, bu arada sağ taraflarında da Anavak'ın ismini birden hatırladığı bir gölün ama Juak'ın üzerini ışıldatıyorlardı. Bir zamanlar ara sıra oraya giderlerdi. Baş döndüren bir hızla hatırlıyordu. Anılar gözlerinin önünde kar fırtınasındaki birer gölge gibi belirip onu hiç de gitmek istemediği geçmişe çekiyordu. Arazi alçalarak suya yol verdi. Uçuş kokpit penceresinden haşin topraklar görünene dek denizin üzerinden 20 dakika daha devam etti. Terlik koyunun 7 adası göründü. Adalardan birinin içlerine doğru ince bir çizgi ilerliyordu. Cape Dorset pisti. Yere indiler. Anavak kalbinin çılgın gibi attığını hissediyordu. Yuvaya dönmüştü. Piper yavaşça terminale yanaşırken dışarı çıkmak için sabırsızlanıyordu. Inuit sanatının başkenti, yarı şaka yarı imrenmeyle kuzeyin New York'u denen Cape Dorset'te 1200 kişi yaşıyordu. Bu modern Cape Dorset'ti, geçmişte işler farklıydı. Cape Dorset, Kingait ya da Inuit dilindeki anlamıyla yüksek dağ, denizde asla buzun oluşmadığı yerde, Skewis-Suilak bölgesindeydi ve burası böyle adlandırılmıştı. Çünkü kışın en sert zamanlarında bile çevredeki sıcak akıntılar, Baffin Adası'nın güneybatı ucundaki Fox Yarımadası çevresinde suyun donmasını engelliyordu. Cape Dorset yakınlarındaki küçük ada, Malik Juak, harikalarla dolu bir doğal alandı. 19. yüzyıldan kalma tilki kapanları, eski Thule kültürünün harabeleri, sayısız efsanenin kaynağı olmuş gömü alanları ve kamp yaptıkları romantik bir göl. Anavak taştan kayık direklerini hatırlıyordu, orayı çok severdi. Sonra ailesini düşündü ve Nunavut hala Kuzeybatı eyaletinin bir parçası iken ve kendine ait bir adı yokken oradan niye kaçtığını hatırladı. Sırt çantasını alıp uçaktan indi. Bir adam koşarak çifti karşılamaya geldi. Tekrar birleşmeleri coşku doluydu ama bu zaten hep böyle olurdu. Inuit dilinde hoş geldiniz demek için birçok kelime vardı ama hoşça kal için neredeyse hiç yoktu. 19 yıl önce ayrılırken kimse Anavak'a güle güle dememişti. Üç arkadaş gürültüyle uzaklaşırken havaalanında tek başına kalan yaşlı babası bile. Bir an için Anavak onu tanıyamamıştı. İjit Siyak Akesuk cidden yaşlanmıştı ve bir zamanlar tıraşlı olan yüzünde artık gri bir bıyık vardı ama yine de oydu. Aceleyle Anavak'a geldi ve kollarını boynuna doladı. Dudaklarından inuktikuk kelimeleri yağmur gibi boşaldı, sonra İngilizceye döndü. ''Leon çocuğum, ne kadar da yakışıklı bir genç bilimci olmuşsun.'' Anavak adamın sarılmayı bitirmesini bekledi ve sonra yarı gönülsüzce Akesuk'un sırtını sıvazladı. ''İyici amca, nasılsın?'' ''Bu durumda olabileceği kadar iyiyim. Yolculuk iyi geçti mi? Günlerdir yolda olmalısın. Sırf buraya gelmek için o kadar çok yol gelmen gerekir ki. Birkaç kez uçak değiştirmem gerekti.'' ''Toronto, Montreal.'' Akesuk onu bıraktı ve gülümsedi. Pek çok Inuit gibi onun da ön dişlerinde eksikler vardı. ''Montreal, çok yer gezdin değil mi? Ne güzel, bana hepsini anlatmalısın. Bizimle kalacaksın değil mi? Senin için her şeyi hazırladık. Tüm bagajın bu kadar mı?'' ''İci amca, bir otelde yer ayırttım.'' Akesuk bir adım geri çekildi. ''Hangisi?'' ''Polar Lodge.'' Yaşlı adamın yüzünde belirgin bir hayal kırıklığı vardı ama sonra gülümsedi. ''İptal edebiliriz. Müdürünü tanıyorum, hiç dert değil.'' ''Sizi zahmete sokmak istemem.'' dedi Anavak. ''Sadece babamı buza gömmeye geldim.'' diye düşündü ve sonra da buradan cehennem olup gitmek. ''Hiç zahmet olmaz.'' dedi Akesuk. ''Sen benim yeğenimsin. Ne kadar kalacaksın?'' ''İki gece, bu kadarı yeter sanırım değil mi?'' Akesuk kaşlarını çattı, Anavak'ın kolunu yakaladı ve onu havaalanına doğru sürükledi. ''Bunu sonra konuşuruz, aç mısın?'' ''Çok.'' ''Mükemmel. Mary Ann geyik güveci ve şehriyeli fok çorbası yaptı. Tam ziyafet. En son ne zaman fok çorbası içtin bakayım?'' Anamak sürüklenmeye razı geldi. Havaalanının dışına bir dizi araç park etmişti. Akesuk bir kamyona ilerledi. ''Çantayı arkaya at. Meryem'i hatırlıyor musun?'' ''Tabii ki hatırlamıyorsundur. Saluhit'ten buraya geldiğinde sen gitmiştin bile. Evlendik. Yalnız olmaktan nefret ediyordum. Benden genç ve bu iyi bir şey değil sanırım. Sen evlendin mi? O kadar yıldan sonra konuşmamız gereken o kadar çok şey var ki.'' Anavak yolcu koltuğuna tırmandı. Akesuk onu esir etmeye kararlı görünüyordu. Yaşlı adamın hep böyle konuşkan olup olmadığını hatırlamaya çalıştı. Sonra birden amcasının da en az onun kadar gergin olabileceğini anladı. Biri sessizliğe gömülürken diğeri konuşuyordu. Ana caddede tıngırdayarak ilerlediler. Tepeler dümdüz Cape Dorset'in içinden geçiyor, onu küçük köylere bölüyordu. Ana kasaba olan Kingaid'e ek olarak kuzeydoğuda Ijituritduk, batıda Kuugalaak ve güneyde Mulujaak vardı. Onların evi Kuugalaak'tı. Annesinin kardeşi Akesuk Kingaid'de yaşıyordu. Anavak hala orada yaşayıp yaşamadığını merak etti. Kasabanın tümünü dolaşıyor gibiydiler ve amcası neredeyse tek tek her bina hakkında yorum yapıyordu. Anavak aniden Akesuk'un onu gezdirmekte olduğunu fark etti. ''İci amca, ben buraları biliyorum.'' diye itiraz etti. ''Saçma, 19 yıldır yoksun, her şey değişti. Şu süpermarket hatırlıyor musun?'' ''Hayır.'' ''Gördün mü? Eskiden yoktu. Yeni. Hatta daha büyük bir tane bile açıldı. Eskiden hep Polar Supply Store'a giderdik. Tabii bunu unutmamışsındır. Şu da yeni okulumuz. Yani aslında bir süredir var ama senin için yenidir. Şu sağdakini görüyor musun? Tiktaliktak'ta belediye binası. Gırtlaktan şarkımızı dinlemek ve davul dansını seyretmek için buraya o kadar önemli insanlar geldi ki inanmazsın. Bill Clinton, Jacques Chirac, Helmut Kohl. Kol dev gibiydi. Hepimiz yanında cüce kaldık. Bu ne zaman olmuştu? Dur bir hatırlayayım. Böyle sürüp gitti. Anglikan kilisesini ve babasının gömüleceği mezarlığı geçtiler. Anavak evinin önünde bir heykel üzerinde çalışan bir Inuk kadını gördü. Dev taştan kuş ona Nootka sanatını hatırlattı. Fütüristik bir lobisi olan iki katlı mavi gri bir bina kasaba merkezi olmuştu. Nunavut'un merkezi olmayan yönetimi, makul ölçüdeki her topluluğun kendine ait bir konsey ofisi olduğu anlamına geliyordu. Anavak kaderine boyun eğdi. Çocukluğunun Cape Dorset'i gerçekten çok değişmişti. Aniden kendi kendini, ''Haydi limana gidelim, iyice amca'' derken buldu. Akesuk direksiyonu sertçe kırdı. Denize doğru giden bir tali yolda hızla ilerlediler. Her renkte ve büyüklükteki kâgir evler koyu kahverengi manzaranın arasından belirli bir düzene uymaksızın belirip kayboluyorlardı. Şurada burada seyrek kar birikintileriyle birlikte tundranın dayanıklı parçaları göze çarpıyordu. Cape Dorset limanı bir depo ve yılda bir veya iki kez bir kargo gemisinin yaşamsal önemdeki malları getirip boşalttığı yükleme vinçlerinden ibaretti. Oradan çok da uzakta olmayan Tellik koyunun gelgit havzasına yürüyebilir ve cezir zamanı komşu ada Malik Juak'a bölgenin gömü alanlarının bulunduğu ve kayıkların çekeye alındığı göl kenarıyla doğal parkına geçebilirdiniz. Durdular. Anavak kamyondan indi ve iskele boyunca yürüyüp masmavi kutup sularına baktı. Akesuk kısa bir süre arkasından geldi ama sonra onu yalnız bıraktı. İskelenin görüntüsü Anavak'ın Cape Dorset'ten ayrılmadan önce gördüğü son şeydi. Uçaktan değil de ikmal gemisinden görmüştü. 12 yaşındaydı. Gemi onu ülkeyi umutla ve önlerindeki yeni dünyanın heyecanıyla terk ederken uzun zaman önce kaybolan buzdaki cennete yas tutan yeni ailesiyle birlikte alıp götürmüştü. 5 dakika sonra yavaşça kamyona geri geldi ve tek söz etmeden yolcu koltuğuna tırmandı. ''Evet, eski liman'' dedi Akesuk yumuşak bir ses tonuyla. ''Bizim limanımız. Hiçbir zaman unutmayacağım. Gittiğin zaman Leon, kalbimiz kırıldı.'' Anavak sertçe ona baktı. ''Kimin kalbi?'' diye sordu. ''Şey, babamın mı, senin mi, yok sokaktaki insanların mı?'' Akesuk motoru çalıştırdı. ''Haydi'' dedi, ''eve gidelim.'' Akisuk hala köydeki eski evde yaşıyordu. Açık mavi duvarları ve koyu mavi çatısıyla otantik ve bakımlı bir evdi. Ardında tepeler yükseliyor ve kayaları kar damarlarıyla çatlak çatlak yüksek dağ Kingait'te bir zirveye ulaşana dek birkaç kilometre boyunca uzanıyorlardı. Yüksek bir dağdan çok mermer bir heykel gibi görünürdü. Ana bakın hatıralarında Kingait göğe doğru yükselir ama kayalık sorgucu yürüyüşçileri oraya çağırırdı. Akesuk kamyonun arkasına gidip çantayı indirdi. Narin yapılı görünümüne rağmen ağırlığı fark etmemiş gibiydi. Tek eliyle kaldırıp diğeriyle kapıyı açtı. ''Meryem!'' diye seslendi. ''Geldi!'' Bir köpek yavrusu tökezleyerek kapıya geldi. Akesuk onun üzerinden atlayarak evin içinde kayboldu. Ve saniyeler sonra dost canlısı yüzü gösterişli bir gıdının üzerine yayılan tombul bir kadınla geri geldi. Anavak'ı kucaklayıp Inuktitut dilinde selamladı. ''Meryem İngilizce bilmiyor'' dedi Akesuk özür dilercesine. ''Umarım sen ana dilini unutmamışsındır.'' ''Benim ana dilim İngilizce'' dedi Anavak. ''Tabii tabii şimdi öyle. Hala biraz anlayabiliyorum gerçi. Ne söylediğini çıkaracak kadarını.'' Meryem aç olup olmadığını soruyordu. Ona Inuktitut dilinde cevap verdi ve kadın gülümseyip Anavak'ın çizmelerini koklamakta olan köpeği alıp onu takip etmesi için işaret etti. Holde ayakkabıların dizildiği bir yer vardı. Anavak hiç düşünmeden ayakkabılarını çıkarmak için eğildi. ''Hala görgü kurallarını hatırladığını görüyorum.'' diye şakalaştı amcası. ''Seni bir kallunaak yapamamışlar.'' Dipnot, kallunaak, Inuktitut dilinde beyaz, Avrupalı, Inuit olmayan anlamına gelen bir sıfat. Anavak kendine şöyle bir baktı ve mutfağa doğru Marianne'i takip etti. Modern elektrikli ocağı ve Vancouver'da her iyi döşenmiş evde bulunabilecek araç gereci gördü. Ailesinin eski yoksul evinden dünyalar kadar farklıydı. Pencerenin yanında yuvarlak bir yemek masası, sonra da balkona açılan bir kapı vardı. Akesuk karısıyla bir iki çift laf etti ve sonra Anavak'ı sıcak bir şekilde döşenmiş salona götürdü. Bir televizyon seti, video kayıt cihazı, radyo ve telsiz vericisinin dolduğu bir dizi ekipmanın etrafına ağır koltuklar gruplanmıştı. Bir servis penceresinden mutfak görülebiliyordu. Akesuk banyoyu, çamaşırhaneyi, arkadaki kileri ve yatak odasını gösterdi. Tek kişilik bir yatağı olan misafir odasında komodinin üzerinde bir vazo dolusu taze çiçek vardı. Kutup gelincikleri, taşkıran çiçekleri ve fundalar. ''Bunları Meryem topladı.'' dedi Akesuk. Sesi Anavak'a kendini evinde hissetmesini söyler gibiydi. ''Teşekkür ederim ama yine de otelde kalsam daha iyi olur sanırım.'' Amcasının alınacağını bekliyordu ama Akesuk düşünceli bakışlarla karşıladı. ''Bir içki içmek ister misin?'' diye sordu. ''Ben içki içmiyorum.'' ''Ben de öyle. Genelde yemekte meyve suyu içeriz. Bu sana uyar mı?'' ''Evet, lütfen.'' Akesuk iki bardak doldurdu ve balkona çıktılar. Amcası bir sigara yaktı. Marianne yemeğin daha en az 15 dakika hazır olmayacağını söylemişti. ''Evin içinde içmeme izin yok.'' dedi Akesuk. ''İşte evlendiğin zaman böyle olur. Tüm hayatım boyunca evde sigara içtim. Ama galiba böylesi daha iyi. Sigara iyi değil ama vazgeçmek de zor.'' Gülüp bariz bir hazla dumanı ciğerlerine çekti. ''Dur tahmin edeyim, sigara içmiyorsun değil mi?''
''İçmiyorum.''
''Ve içki içmiyorsun, bu iyi.'' Bir süre dağın yamaçlarına ve kar yığınlarına baktılar. Yukarıda epey yüksekte bulut sıraları vardı. Gümüş rengi martılar gökyüzüne fırlayıp aşağı iniyorlardı. ''Nasıl öldü?'' diye sordu Anavak. ''Öylece düşüp öldü.'' dedi Akesuk. ''Karadaydık. Bir dalga görüp onu kovalamaya başladı ve birden çöktü.''
''Onu sen mi geri getirdin?''
''Cesedini.''
''Ölene kadar içti mi?''
Anavak bile sesindeki acılığa şaşırmıştı. Akesuk onun ötesine dağlara baktı ve kendini dumana boğdu. ''Bir kalp krizi geçirdi.'' Ikua Luit'teki doktor da öyle dedi. Yeteri kadar spor yapmıyordu ve çok fazla sigara içiyordu. 10 yıldır tek damla alkol almamıştı. Geyik güveci lezizdi, tadı çocukluğunu hatırlatmıştı. Öte yandan fok çorbasını hiçbir zaman sevmemişti ama bolca aldı. Marianne mutlulukla seyrediyordu. Anavak inuktitut bilgisini canlandırmak için elinden geleni yaptı ama sonuç utanç vericiydi. Kelimeleri unutup duruyordu. Bu yüzden temelde İngilizce konuştular ve geçen birkaç haftanın olaylarını tartıştılar. Saldırgan balinalar, Avrupa'daki afet ve Nunavut'a kadar gelen tüm diğer haberler gibi. Akesuk çevirmen rolünü üstlendi. Konuşmayı Anavak'ın babasına getirmeye çalıştı ama Anavak reddetti. Cenaze öğleden sonra Anglikan Kilisesi'nin mezarlığında olacaktı. Ölüler yılın bu zamanında hızla gömülürlerdi ama kışın toprak kazılabilecek kadar yumuşayana dek mezarlığın yanındaki kulübede bekletilirdi. Cesetler kutbun doğal soğukluğunda hayret verici derecede uzun süre dayanırdı ama kulübeyi silahlı bir adamın koruması gerekiyordu. Nunavut toprakları vahşiydi. Kurtlar ve kutup ayıları ölü ya da diri insan yemeği dert etmezdi, hele de açlarsa. Yemekten sonra Anavak Polar Lodge'a döndü. Akesuk onu kalmak için ikna etmeye çalışmadı. Küçük odadaki çiçekleri alıp masaya koydu. "İstediğin zaman fikir değiştirebilirsin," dedi. Cenazeye 2 saat kalmıştı. Anavak odasından çıkmamış, sadece öylece yatıp uyumaya çalışmıştı. Başka ne yapacağını bilmiyordu. Tabii ki yapacak çok şey vardı. Onu Malik Joak'a götürecek birilerini bulabilir veya oraya kendi yürüyebilirdi. Tellik koyu halen donmuş vaziyetteydi ve onun ağırlığını taşırdı. Ya da bunu Akesuk'tan rica edebilirdi. Onu gördüğü herkese tanıştırmak için Cape Dorset'i boydan boya dolaştırmaya itirazı olmayacağı kesindi. Inuit yerleşimlerinde ister kan bağıyla, ister evlilik yoluyla olsun herkes bir aileydi. Ve Inuit sanatının kalbi Cape Dorset'te yapılacak bir tur, muazzam bir sergi gezintisi gibiydi. Ama Akesuk tarafından etrafta gezdirilmek Hovardoğlu'nun eve dönmesi gibi bir şey olurdu. Ve kimsenin eve döndüğünü düşünmesini istemiyordu. Kendini belli bir mesafede tutmaya kararlıydı. Bu dünyanın ona yaklaşmasına izin vermek eski yaraları deşerdi. Bu yüzden kıpırdamadan yatıp sonunda sızana kadar tavandaki deliklere baktı. Saatin alarmı onu uyandırdı. Polar Lodge'dan çıktığında güneş ufukta alçalıyordu ama hava hala aydınlıktı. Donmuş halicin ötesinde bir taş atımı uzaklıkta Malik Joak'ı görebiliyordu. Lodge Cape Dorset'in kuzeydoğu ucundaydı ve mezarlık kasabanın tam aksi yönündeydi. Lodge'un yan tarafında denize doğru inen caddenin üzerinde Polar Supply Store bulunuyordu. Daha yakından bakınca Anavak dükkanın eve servis, araç kiralama ve araba tamiri de yaptığını gördü. Bina tanıdık geliyordu ama tabela yeniydi ve Anavak içeri girdiğinde tezgahın arkasında duran adamları tanımadı. Oralı değillerdi. Dükkanın sıcak bir havası vardı ve kurutulmuş geyik domuzundan kürklü çizmelere kadar neredeyse her şeyi satıyordu. Arkada bir dolu baskı resim ve heykel vardı. Bu onun dünyası değildi. Dükkandan çıktı ve kasabaya doğru sokaklarda dolanıp durdu. Yaşlı bir adam tahta direkler üzerindeki evinin önünde oturmuş bir dalgıç kuşu heykeli yapıyordu. Biraz daha aşağıda bir kadın beyaz mermerden bir kartal uyuyordu. Onu selamladılar ve Anavak yoluna devam etti. İkisinin gözünün üzerinde olduğunu hissediyordu. Gelişinin haberi yangın gibi yayılmış olmalıydı. Kimsenin onu tanıştırmasına gerek yoktu. Hepsi de Manume'ye, Anavak'ın oğlunun babasını gömmek için Cape Dorset'e geldiğini biliyordu. Hiç şüphesiz amcasının evinde kalmak yerine lodge'da kalarak dile düşmüştü. Akesuk onu bekliyordu. Anglikan Kilisesi'ne sadece birkaç yüz metre vardı ama kamyonla gittiler. Dışarıda bir kalabalık toplanmıştı. Anavak bu insanların babası için gelip gelmediklerini sordu. Akesuk şaşırmıştı. Tabii ki, yoksa neden burada olsunlar? Bu kadar arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Bunlar onunla birlikte yaşayan insanlar. Arkadaşı olup olmadıkları ne fark eder? Bir adam öldüğünde son yolculuğuna mutlaka eşlik ederler. Cenaze kısa sürmüştü ve duygusal olmamıştı. Anavak törenden önce herkesin elini sıkmak zorunda kalmıştı. Daha önce hiç görmediği insanlar onu kucaklamıştı. Rahip İncil'den pasajlar okumuş ve bir dua etmişti. Sonra da ceset anca tabutun üstünü kaplayacak kadar sığ bir çukura indirilmişti. Üzerine mavi bir plastik örtülmüş ve adamlar mezara taş dökmüşlerdi. Haç sert toprakta eğri duruyordu tıpkı diğerleri gibi.
Akesuk cam kapaklı küçük bir tahta kutuyu Anavak'ın eline tutuşturmuştu. İçinde bazıları solmuş yapay çiçekler, bir paket sigara ve bir ayının ucu metalle kaplanmış dişi vardı. Amcası ona küçük bir kürek verdi ve Anavak boyun eğerek mezara gidip kutuyu haçın yanına gömdü. Akesuk babasını son bir kez görmeyi isteyip istemediğini sordu ama Anavak istemedi. Rahip hala konuşurken tabutun içindeki adamı hayal etmeye çalıştı. Orada herhangi birinin bile olduğuna inanmak güçtü. Aniden ölü adamın bir daha yanlış bir şey yapamayacağını fark etti. Babası sonsuza dek gitmişti. Suç ve masumiyet artık önemli değildi. Hayatı boyunca yaptığı ve yapmayı beceremediği her şey sade tabutu soğuk yeryüzüyle sarmalanırken artık anlamını yitirmişti. Anavak'a bakılırsa çoktan önemini yitirmişti. Yaşlı adam onun için o kadar uzun yıllardır ölüydü ki cenaze geç kalmış bir formalite gibi geliyordu. Kendini bir şeyler hissetmek için zorlamayı bıraktı. Tek istediği gitmekti, eve gitmek. Ama ev neredeydi? Cemaat şarkı söylemeye başladığında kendini dışlanmış hissetti. Titriyordu ama soğuktan değil. Evi düşündüğünde Vancouver veya Tofino'yu kastetmişti. Ama artık bunun doğru olmadığını anlayabiliyordu. Anavak kara bir deliğe bakıyordu. Görüşü daraldı ve dünya dönmeye başladı. Karanlık onu kuşattı. Bir dalga kadar güçlü ve kaçınılmazdı. Kapana kısılmış bir hayvan gibiydi. Karanlık ona doğru aktıkça seyretmeye zorlanıyordu. Leon, panik içinde yükselmeye başladı. Leon! Akesuk kolunu tuttu. Anavak kırışıklarla dolu yüze ve gri bıyıklara kafası karışmış gibi baktı. İyi misin oğlum? İyiyim diye mırıldandı. Güzel tanrım, zar zor ayakta duruyorsun dedi Akesuk. Sesi merhametle doluydu. Yas tutanlar ona doğru döndü. İyiyim, teşekkürler iyici. Diğerlerinin neler düşündüğünü biliyordu ve daha fazla yanılamazlardı. Bunun matem töreninin bir parçası olduğunu düşünüyorlardı. Sevilen birinin mezarı başında bayılmanın alışılmadık bir tarafı yoktu. Hiçbir şeyin iradeni kıramayacağı bir inuk bile olsan. Belki bir tek alkol ve uyuşturucu dışında. Anavak'ın midesi bulandı. Döndü ve mezarlık boyunca ilerledi. Kiliseye gelip de caddeyi ayaklarının altında hissettiğinde kaçmak için bir dürtü hissetti. Ama bunu yapmadı. Kalbi çarparak yukarı aşağı volta attı. Nereye kaçacağını bilmiyordu. Hiçbir yol onun için işaretlenmemişti. 46. Ayrımın sonu. Sayfa 476.